Podcast dinle.
Mutlu günler efendim. 30 Eylül Perşembe günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde birlikteyiz ve bir saat boyunca gündemdeki gelişmeleri aktaracağız. İki önemli konuğumuz olacak ve hem doğalgaz piyasasını hem de Türkiye ekonomisinin ileriye gidişiyle ilgili gençlerin düşüncelerini, genç insanların düşüncelerini alacağız. Başlıyoruz.
Yarın işleme açılacak vadeli doğalgaz piyasası nasıl işleyecek? Bu piyasa enerjide ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda ne anlama geliyor? Ekim'de yapılacak G20 zirvesinde Türkiye'yi temsil edecek Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin gündeminde hangi başlıklar yer alıyor? Hollanda'da kurulacak yatırım fonu Türk girişimcilerine nasıl avantajlar sunacak? İPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Nilüfer Çevikel Apar'a anlatacak.
Evet, önce gündemdeki başlıklarla başlayalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyaretinin detaylarını anlattı uçakta gazetecilere. Rusya ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine odaklandıklarını belirtti. Erdoğan savunmanın yanı sıra uzayda da çalışmaların olacağını söyledi. Fahiş fiyatla mücadele konusunda bazı marketlere cezai yaptırım gelebileceğini vurguladı. Ayrıca Amerika ile F-35 sorununa ilişkin 1.4 milyar ödeme yaptık. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler dedi. Başkan Erdoğan'ın bir başka açıklaması yine uçakta Rusya dönüşü. Amerikan Başkanı Joe Biden'la Ekim ayında G20 zirvesi esnasında yapacağı görüşmenin ardından Glasgow'da da bir araya gelebileceklerini ifade etti. Erdoğan, Roma'da görüşeceğiz, Glasgow'da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor dedi. Dünya liderleri Kasım ayında Glasgow'da gerçekleştirilecek iklim zirvesine katılacak. Bugün kamuya olan borçların yeniden yapılandırılması için son gün. Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu başvuruyu son güne bırakanlar için fazla mesai yapacak. Diğer taraftan pandemi döneminde devreye alınan Türk Lirası mevduata stopaj indiriminde süre doluyor. Süre uzatımı bekliyor piyasalar. Ekonomi yönetimi ise süre uzatımı olup olmayacağını değerlendiriyor. Merkez Bankası faiz indiriminin ardından para politikası kurulu özetlerini yayımladı. Açıklamada politika duruşu enflasyon üzerinde etkili olacağı öngörülen geçici unsurlarda dikkate alınarak dezenflasyon sürecini tesis edecek ve sürekliliğini sağlayacak sıklıkta belirlenecek. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşuna ve orta vadeli %5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecek denildi açıklamada. Küresel başlıklara da bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi borç tabanı tasarısını onayladı. Yoğun tartışmalara sahne olan oturumun ardından tasarı 212'ye karşı 219 oyla kabul edildi. İngiliz hükümetinin salgın nedeniyle çalışamayacak durumda olanlara verdiği maaş destek programı bugün itibariyle sona eriyor. Mart ayında başlatılan programın bitmesiyle yaklaşık 1 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor. Piyasalarla devam edelim. Bakalım küresel piyasalarda nasıl bir gelişme var? Philip Capital Satış Müdürü Gülen Şahin bizlerle olacak. Hoş geldiniz Gülen Hanım yayınımıza.
Hoş bulduk Özlem Hanım.
Evet, piyasalarda son durum nedir? Sizden dinleyelim.
Hemen başlayalım. Global piyasalarda enflasyon endişesinin bir kez daha gündemin ana maddesi olduğu bir gün yaşıyoruz diyebiliriz. Asya piyasalarına bakalım öncelikle. Asya hisse endekslerinde karışık bir seyir hakimdi. Ağustos ayı perakende satışlarının yanı sıra sanayi büyümesi de beklentilerin çok altında gerçekleşen Japonya'da Nikkei endeksi %0.3 geriledi. Çin Şangay endeksi %0.9 artarken Güney Kore Kospi endeksi %0.3 değer kazandı. Avrupa hisse endeksleri dünkü kapanış seviyelerinin etrafında dalgalanıyor. İngiltere İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ülke ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %5,5 büyüdü. Piyasa ise %4,8'lik bir büyüme olacağını tahmin ediyordu. Bugün Fransa'da enflasyon verileri açıklandı. Ülkede TÜFE Eylül'de aylık %0,2 düşerken yıllık TÜFE %2,4'ten %2,7'ye yükseldi. Üretici fiyatları yıllık bazda %10 artan Fransa'da enflasyon son 10 yılın en yükseğine ulaştı. Hisse tarafında son olarak ABD hisse vadeli endekslerine bakalım. Dünkü yükselişlerinin ardından S&P 500 vadeli sözleşmesi bugün %0,3 artıda. Bugün saat 15.30'da Amerika'da ikinci çeyrek büyüme rakamı ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları açıklanacak. Emtia piyasası ise düne göre sakin bir seyir izliyor diyebiliriz. Ham petrol 75 doların, Brent petrol ise 78 doların üzerinde tutunmaya çalışırken, iki gün önce 1750 dolar desteğinin altına gerileyen altın ons fiyatı 1720 dolar seviyesinde destek bulmaya çalışıyor. Dolar endeksinin yükselişi sonrasında 1750 dolar desteğinin altına gerileyen altın kısa vadede 1750 doların üzerine çıkacak bir yükseliş yapamazsa bu yıl iki kez test ettiği 1680 dolar seviyesine gerileyebilir. Global piyasaları özetledikten sonra yatırım kuruluşlarının raporlarından seçtiğimiz iki hisse önerisini sizinle paylaşmak istiyoruz. İlk seçtiğimiz rapor flash bellek gibi veri depolama araçları üreticisi Micron hakkında. Credit Suisse Micron için endeks üstü getiri tavsiyesi verdi ve hedef fiyatı 110 dolar olarak belirledi. Şirket geçtiğimiz günlerde yaptığı analiz sunumunda 2022 birinci çeyrek için ciro ve hisse başına kar tahminleri piyasa beklentisinin altında kaldı. Şirket sektörün genelinde yaşanan tedarik sıkıntısının satış hacminin olumsuz yönde etkilendiğini ancak bu duraksamanın geçici olduğunu, DRAM ve SSD alanındaki %15'lik ile %20'lik uzun vade büyüme rakamlarının geçerliliğini koruduğunu belirtti. Duraklamaya rağmen Credit Suisse hisse değerlendirmeleriyle uyumlu olarak Micron hisse fiyatının 60-65 dolar seviyelerinde destek bulacağını düşünüyor. Şirketin temel verileri yapısal olarak düzeldikçe yatırımcı ilgisi sektörün en büyüklerinden olan Micron'a yönelecektir. Argus, Amerika'nın en büyük alışveriş merkezi portföyüne sahip gayrimenkul yatırım ortaklığı Simon Property için alt tavsiyesi verdi ve dün 133.85 dolardan kapanan hisse için 150 dolar hedef fiyat belirledi. Argus'a göre Simon'ın temel verileri beklentilerin üzerinde bir hızla toparlanıyor ve e-ticaret konusunda yaptığı ortaklıklar ve güçlü markalarla birlikte yaptığı yatırımlar şirketi olumlu etkileyecek. Simon pandemi döneminde kiracılarına yardımcı olarak onların ödeme güçlüğüne gitmelerini önlerken alışveriş merkezlerinde boş dükkanlar bulunmasını da önüne geçmiş oldu. Simon ortaklık yaptığı perakendecilerin e-ticaret ağlarına erişerek şirketin faaliyet alanını fiziksel perakendeciliğin ötesine taşıyor. Hisse önerilerimizden sonra 29 Temmuz'da önerdiğimiz Zions Bank Corporation 2 ayda %22,58 getiri sağladığını hatırlatalım. 7 bankadan oluşan küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kurumsal işletmelere hizmet veren finansal holdinge Argus 56 dolar hedef fiyat belirlemişti. Öneri tarihinde 52 dolar olan hisse dün belirlenen hedef fiyatında üzerine çıkarak 63,74 dolardan kapandı diyelim. Global piyasalardan bizim aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyoruz Özlem Hanım.
Çok teşekkür ediyoruz. Gülay Şahin bizimleydi. Küresel piyasalardaki son durumu aktardı. Ve yarın vadeli işlemler, daha doğrusu vadeli doğalgaz piyasası işleme açılıyor. Yarın itibariyle konuşacağız. Enerji Bakan Yardımcımız ve EPİAŞ Enerji Piyasaları İşletme AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan bizimle olacak. Evet, EPİAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tancan bizimle. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Şimdi yarın çok önemli ve aslında bir önce elektrik, vadeli elektrik piyasasıyla oldukça heyecanlı bir dönem başlamıştı. Şimdi yeni bir dönem de vadeli doğalgaz piyasasıyla başlayacak. Bunu konuşacağız ama öncelikle bir enerji piyasaları işletme AŞ EPİAŞ neler yapıyor? Bir onunla başlayalım dilerseniz.
Teşekkür ederim. Tabii izleyicilerimiz mutlaka EPİAŞ'ı yakından biliyorlar ama yine de hatırlatmakta fayda var. EPİAŞ ne yapıyor? EPH Enerji Piyasalar İşletme Anonim Şirketi 18 Mart 2015 tarihinde kurulmuş bir şirket. Çok özetle Türkiye'nin enerji borsası olarak tanımlayabiliriz EPH'i. EPH faaliyet alanlarıyla alakalı şu anda sadece elektrik ve doğalgaz piyasalarında faaliyet gösteriyor. Ne yapıyor elektrikte? Gün öncesi piyasası veya gün içi piyasasını işletiyor. Doğalgazda yine spot piyasaları işletiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi 1 Haziran 2021'de bu işletmiş olduğu piyasalara ilaveten vadeli elektrik piyasasını da faaliyete işletmeye açtı. Yine belki birazdan detaylarına değiniriz. Yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemini ve piyasasını işletiyor. İnşallah yarından itibaren de 1 Ekim tarihi itibarıyla vadeli doğalgaz piyasalarını işletmeye başlayacak. Birazdan bu piyasaların nasıl çalışacağı ile alakalı detay konuları sizinle konuşacağız inşallah.
Tabii. Konuşalım, başlayalım hatta. Yarın vadeli doğalgaz piyasası işlemi açılıyor. Şimdi biraz bizimle paylaşır mısınız detaylarını? Ne getirecek, ne değiştirecek doğalgaz piyasası için? Ne önemi
Şimdi,
var?
Şimdi bütün piyasalar için en önemli hususlardan bir tanesi ileriki tarihlerdeki o piyasada kullanılan, üretilen ürünün imal edilmesinde kullanılan ham madde fiyatlarının ileriki aylarda öngörülebilir olması çok önemli, çok kıymetli. Gerek üreticiyi, gerek tüketiciyi ani fiyat hareketlerinden koruyan, fiyat dalgalanmalarından koruyan bir mekanizma. Vadeli elektrik piyasasında olduğu gibi vadeli doğalgaz piyasası da doğalgazın vadeli olarak ileri tarihteki bir fiziksel teslimat karşılığında birazdan detaylarını anlatacağım. Gerek aylık, 12 aylık, ileriye yönelik 12 aylık, 6 aylık veya çeyreklik veya yıllık kontratlar kapsamında satılması. Dolayısıyla doğalgazın önümüzdeki 12 ay içerisindeki hangi fiyatlardan alınıp satıldığı belli olduğunda gerek tüketici dediğim gibi gerek herhangi bir ürünü üreten üreticinin ham madde olarak doğalgazı çok kullanıyorsa etkense maliyetinin içerisinde bunları daha öngörülebilir bir hale getirmiş olacak. Piyasanın en büyük özelliği bu.
Nasıl katılımcılar katılacak peki?
Yani doğalgazda bu piyasaya normalde EPH'a kayıtlı olan, doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren piyasa katılımcıları bu şekilde vadeli işlemler de açıldığında vadeli doğalgaz alım ve satımı da yapabilecekler. Burada şunu da belirtmekte fayda var. Şimdi bu ikili piyasalarda da, tezgah üstü piyasalarda da yapılabilir. Yani bir kişi ben senden 6 ay sonrası için şu kadar doğalgazı şu fiyata almak istiyorum tarzı bir anlaşma da yapabilir. Bunun önünde bir engel yok. Bunu EPH'ın işletiyor olması, işletecek olması nasıl bir farklılık arz ediyor veya ne kazandırıyor piyasaya? Şunu kazandırıyor. EPH burada merkezi karşı taraf rolünü üstleniyor ve her iki tarafı da hem alıcıyı da hem de satıcıyı da kendileri arasındaki çıkacak risklerden korumuş oluyor. Gerekli teminat mekanizmaları var. Bu teminat mekanizmalarına alıcılar da satıcılar da uymak durumunda. Dolayısıyla gerek alıcı gerek satıcı karşı taraf riskinden korunmuş oluyor. Bunun da mevcut tezgah üstü piyasalara göre EPH'ın işleteceği piyasalardaki avantajı ve farklılığı belirtmekte fayda görüyorum.
Peki özellikle bu işlem sürecinde nasıl bir süreç olacak? Bize biraz daha detay verebilir misiniz bu konuda?
Tabii onu sistemin nasıl çalışacağı konusunda biraz
neyle
daha bilgi vereyim.
Neyle karşılaşacaklar yani? Bunu bir söylememiz
lazım. Yani bilindiği üzere vadeli kontratlar biraz önce de bahsettiğim öngörülebilirliği artıran ürünler. Fiyat dalgalanmalarına karşı gerek üreticileri gerek tüketicileri koruyan bir sistemi var. Biraz önce bahsettik. 1 Ekim'de inşallah yarın faaliyete geçiyor. Katılımcılarımız 1 Ekim'i takip eden her 12 ayın her biri için takip eden 4 çeyreklik dönemlerde veya takip eden yıl için işlem yapabilecekler. O ticaretin yapıldığı tarih geldiğinde de doğalgazı fiilen fiziki olarak teslim edecek satan kişi. Bir fiziki süreç var, bir de finansal süreç var. Bu süreçler içerisinde bu kontratlar el de değiştirebilecek. Yani tekrar tekrar ticarete de konu olabilecek. Bu işlem hacminin de artması anlamına geliyor. Her gün saat 13 ile 16 arasında bildiğim kadarıyla piyasa katılımcıları bu bahsettiğim dönemler için hem alış tekliflerini hem satış tekliflerini sunabilecekler ve tekliflerin kesiştiği noktalarda da ticaret gerçekleşmiş olacak.
Peki nasıl bir ilgi bekliyorsunuz?
Şimdi ben bu alanda yani vadeli elektrik piyasasında da 1 Haziran'da açmış olduğumuz piyasada bir ilgi söz konusu. Vadeli doğalgaz piyasasında da yine buna ilgi olacağını bekliyorum. Çünkü birçok kişi üzerinde en çok durduğumuz husus ileriki aylardaki doğalgaz fiyatının ne olacağını kendileri için biraz daha garanti ve endişelerden arındırıcı bir mekanizma olarak görüyorlar. Bu meyanda gerek tüketicilerin, gerekse ürününü arz eden üreticilerin ilgisinin fazla olacağını bekliyorum açıkçası.
Peki özellikle Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma yolunda hedefleri var. Bu vadeli doğalgaz piyasasının önemi nedir bunun içinde?
Şimdi tam da bunu kuvvetlendirecek, bunu destekleyecek bir mekanizma aslında vadeli doğalgaz piyasası. Biliyorsunuz son yıllarda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın Milli Enerji ve Maden Politikası strateji kapsamında doğalgazda birçok altyapı yatırımları yapıldı. Bu altyapı yatırımlarıyla neticede dengelenmiş bir arz çeşitliliğine sahibiz. Yani bu ne demek? Sadece boru gazlarıyla ben doğalgaz ihtiyacımı karşılıyor değilim. Veya sadece LNG terminalleri vasıtasıyla ben doğalgaz ihtiyacımı karşılıyor değilim. Bunu çok dengeli bir şekilde altyapısını oluşturmuşuz. Boru gazlarıyla da gaz ihtiyacımızı karşılıyoruz. Son yıllarda FSRU terminalleriyle gaz ihtiyaçlarımızın bir kısmını karşılıyoruz. Yine LNG terminallerimiz var. Bu terminallerimizin kapasitelerini artırarak LNG terminalleri vasıtasıyla da bu ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Bu büyük bir avantaj. Yani sadece LNG'ye bel bağlamak, sadece boru gazlarına bel bağlamak bir her zaman risktir. Bütün piyasalarda da bu benzer riskler söz konusu. Şimdi bu vadeli doğalgaz piyasası sahip olduğu bu çeşitlilik de biliyorsunuz Karadeniz gazımızı da bulduk. Evet. 2023'te inşallah oradaki gazı da iletim şebekemize, doğalgaz iletim şebekemize irtibatını sağlayacağız.
Bu piyasada da yer
bunun
alacak
da,
mı?
Tabii bunun da piyasada yer almaya başlamasıyla birlikte neticede bölgede bizim piyasamızda oluşan fiyatlar bölgede bir referans fiyat olma aşamasına doğru gelebilir. Bu açıdan baktığımızda vadeli doğalgaz piyasasının ülkemiz için, doğalgaz piyasaları için önemli bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bu piyasadaki işlem hacmi arttıkça, yani piyasanın derinliği arttıkça ülkemizi ticaret merkezi, diğer adıyla hub olma hedefine bu bizi çok daha yaklaştıracak. Böyle de bir önemi var tabii ki.
Çok önemli tabii. Özellikle de son dönemlerde, az sonra da onu konuşacağız. Daha son dönemlerde doğalgaz fiyatları da artarak aslında o kadar da önemli bir hale geldi ki hem bizim keşfetmemiz hem de bunu piyasasını, vadeli piyasasını da oluşturuyor olmamız Türkiye açısından önemli bir aslında marka değeri de katacak herhalde, değil mi?
Kesinlikle. Tabii doğalgaz fiyatları son günlerde hızlı bir şekilde artıyor. Aslında sadece doğalgaz fiyatları da artmıyor. Gerek enerjide, gerek enerji dışındaki bütün emtia fiyatlarında çok ciddi, hiç tahmin edilemeyen artışlar bütün dünyada söz konusu. Bu açıdan da bakıldığında, işte biraz önce bahsettiğim gibi, ya 3 ay sonra doğalgaz fiyatı ne olacak? 2 ay sonra doğalgaz fiyatı ne olacak? Endişelerini biraz biraz, hemen yarın 1 Ekim'de piyasa açıldığında, 2 Ekim'de bu endişe ortadan kalkacak anlamında değil. Yanlış bir beklenti ve yanlış bir anlam yüklenmesin. İşlem hacmi arttıkça, işlem miktarı arttıkça, piyasa derinleştikçe 3 ay sonraki, 4 ay sonraki fiyatlar konusunda tüketiciler ve üreticiler fiyatları gördükçe bu belirsizlikler ortadan kalkmış olacak. Yani piyasanın, vadeli piyasaların, bütün vadeli piyasalarda olduğu gibi en büyük özelliği bu. Öngörülebilirliği artırmak.
Evet, öyle bir durum var ki aslında acaba küresel de böyle bir enerji krizine doğru da ilerliyor muyuz diye de bir korku da varken, aslında ki arkadaşlarım getirdiler, Avrupa'da doğalgaz, elektrik, kömür fiyatlarında doğalgaz fiyatında yıllık %600'lük bir artış var. Elektrik fiyatlarında yıllık ortalama %200 artış var. Kömür fiyatında yıllık %265 artış var. Şimdi Avrupa'da böyle bir kriz özellikle baş göstermişken, hatta tüm dünyada daha doğrusu krize ilerleyen bir durum varmış gibi görünürken öngörülebilir bir piyasanın içinde olmak herhalde çok kıymetli olacak. Şimdi bunun örneğini aslında biz az önce siz de bahsettiniz, Haziran'da gördük.
Evet.
Vadeli elektrik piyasasında gördük. O rakamlar belki bize referans olur. Şu anda ne durumdayız, onu bize biraz anlatır mısınız?
Şimdi bahsettiğim gibi 1 Haziran'da hem vadeli elektrik piyasasını faaliyete geçirdik, hem de yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi ve bunun piyasasını faaliyete geçirdik. Özellikle yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi ile ilgili rakamlar var. Onlarla bahsetmek istiyorum veya yenilenebilir enerji kaynak garanti sisteminin birazcık da ne olduğunu da anlatmak istiyorum.
Tabii ki.
Şimdi biliyorsunuz biz elektriği değişik değişik kaynaklardan üretiyoruz. İşte kömür var bu kaynakların içerisinde. Doğal gaz var. Yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz güneş, rüzgar, hidroelektrik, hidro kaynaklarımızdan elektriği üretiyoruz. Yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi ne yapıyor? Bazı tüketiciler özellikle çevreye karşı duyarlı olduğunu da göstermek, marka değerlerini bu meyanda artırmak için ben sadece yenilenebilir enerjiden elektrik kullanmak istiyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretilen enerjiyi kullanmak istiyorumu tercih edebiliyorlar. Şimdi bunun kullanılan elektriğin nereden üretildiğinin, ne kadar üretildiğinin ve kimin tarafından kullanıldığının takip mekanizmasını kurmadığınız takdirde bunu resmi olarak, belgeli olarak iddia edebilmek kolay bir şey değil. Yani ben ikili anlaşmayla rüzgar santrallerinden enerji alıyorum deseniz dahi bu gene içinde bir soru işareti barındırıyor. Niye barındırıyor? O üreticinin üretim miktarı ne kadar? Sattığı miktar ne kadar? Dolayısıyla hepsi sadece bu tüketici tarafından mı, daha fazlası mı kullanılmış, satılmış? İşte YKG sisteminin yaptığı şu, sisteme kayıt olmak şartıyla biz herhangi bir enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini, tüketicinin tüketimine kadar blok zincir teknolojisiyle takip edip, evet bu elektrik miktarı yenilenebilir, hatta detaylarını da vererek, rüzgardan üretilmiştir, güneşten üretilmiştir, jeotermalden üretilmiştir, o detayı da istiyorsa tüketici. Ve bu tüketicinin kullandığı elektrik yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmıştırı belgeleyen, bunu ispat eden bir mekanizma, yenilenebilir enerji kaynak garanti sistemi. Bu da yine Haziran'da devreye girdi. Mesela Haziran'da devreye girdikten sonra ne kadarlık bir işlem görmüş, o konuda bilgi vermek istiyorum. Çok yoğun bir ilgi gösterildi. Birçok tüketicinin özellikle enerjiyi yenilenebilir kaynaklardan kullanmak istediğini görüyoruz. Eylül 2021 itibarıyla, yani bugün bu ay itibarıyla 68 adet üretici statüsünde, 45 adet tedarikçi statüsünde olmak üzere toplamda 113 piyasa katılımcısı ve 139 adet yenilenebilir enerji santrali şu anda sistemde, YKG sisteminde aktif olarak kayıtlı ve işlem görüyor. Bu tarihe kadar, açıldığı tarihten bu tarihe kadar 7.644.761 megawatt saatlik bir ihraç işlemi, 25.208 megawatt saatlik ikili anlaşma işlemi ve 66.189 megawatt saatlik de belgede organize piyasalarımızda işlem görmüş, YKG piyasasında. Yine bir de bunun piyasası var. Yani neticede biz bunu belgelendiriyoruz. Evet, sen yenilenebilir enerjiden elektrik üretmişsin, şu kadar miktar üretmişsin, bir belge veriyoruz. Bu belgenin de bir değeri var, bir kıymeti var. Hele hele ileride gümrükte karbon vergisi vesaire türü uygulamalar başladığında çok daha kıymetlenecek bu belgeler. Bu belgeler de piyasada, bunun piyasası da var, işlem görüyor. 11.647 megawatt saatlik de bu konuda bir eşleşme gerçekleşmiş. Şunu da belirtmek istiyorum. Biz 2021 yılının EPİAŞ olarak 2021 yılının sonuna kadar gerek vadeli elektrik piyasasında, gerek YKG piyasasında, gerek vadeli doğalgaz piyasasında yapılan işlemlerden de herhangi bir işlem ücreti almayacağız. 2022'den sonraki işlemlerde bir ücret almaya başlayacağız. Bunu da yine bütün katılımcılarımıza belirtmekte fayda var.
Peki, şimdi siz bu rakamları söyleyince, aslında hani katılımcı rakamlarını söyleyince, vadeli doğalgaz piyasasındaki bu konudaki beklentinizi de merak ederim.
Vadeli doğalgaz piyasasında yani ne kadar, nasıl bir ilgi olacağı konusundaki beklentiyi soruyorsanız, biraz önce de siz bahsettiniz, özellikle dünyada doğalgaz fiyatlarındaki, Avrupa'da ve diğer kısımlarında dünyanın artış miktarlarını belirttiniz. Çok büyük artış rakamları var. Dolayısıyla doğalgazı tüketen veya doğalgazı tüketenlere doğalgaz tedarik eden tedarik şirketleri, en azından tüketici bunu isteyecek tedarik şirketlerinden, doğalgazın fiyatlarındaki ani yükselişlerden kendisini korumasını talep edecek. Tedarikçi de bunu nasıl sağlayacak? Doğalgazı satan, arz eden kişilerden ileriki aylara yönelik alım yapmak suretiyle kendi müşterisine ileriki aylardaki fiyatlarını daha değişken olmayan bir tarzda bildirebilecek. Bu gözle baktığımızda vadeli elektrik piyasasında olduğu gibi vadeli doğalgaz piyasasında da Ben büyük bir ilgi görüyorum. Hele hele şu içinde yaşadığımız fiyatlardaki değişme oranlarının tahmin edilenlerin çok ötesinde cereyan ettiği bir dönemde bunun kıymeti anlaşılacak ve daha çok bir ilgi gösterilecektir diye tahmin ediyorum.
Şimdi tabii merak ettiğim bir konu daha var. Şimdi elektrik, vadeli elektrik piyasasının yazılımı konusunda özellikle Sayın Bakan Fatih Dönmez'le yaptığımız röportajda altını çizmişti. Çok önemli bir yazılım ve dünyadan da bu yazılıma ilgi var diye. Şimdi özellikle alımı konusunda doğalgaz, vadeli doğalgaz piyasası için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz yazılımı konusunda?
Kesinlikle söyleyebiliriz. Yani biz EPİAŞ'ta kullanmış olduğumuz tüm yazılımları büyük oranda bir kere kendi EPİAŞ bünyemizdeki yerli mühendislerimizin katkılarıyla yapıyoruz. Bu vesileyle de hem bütün EPİAŞ çalışanlarına hem de bu yazılımları gerçekleştiren tüm yazılımcı arkadaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyorum. Biz kesinlikle hep yerli yazılım kullanıyoruz. Büyük çoğunluğunu dediğim gibi kendi elemanlarımız, kendi mühendislerimiz tarafından yapılmış yazılımlar. Bazen hizmet alımı yaptığımız oluyor ama yine EPİAŞ bünyesinin dışında ve fakat yine yerli mühendislerimiz, kendi mühendislerimizce yapılan yazılımlarla bütün iş ve işlemlerimizi yürütüyoruz. Dolayısıyla zaman zaman diğer ülkelerden bu konuda yazılımlarımıza veya yazılım katkısı konusunda talepler oldu. Henüz realize olan, gerçekleşen bir şey yok ama böyle bir talep olması durumunda da bunu rahatlıkla karşılayabileceğimizi hem EPİAŞ bünyesindeki mühendislerimiz açısından hem de EPİAŞ'ın dışındaki de diğer mühendislerimiz açısından bu formasyona, bu kapasiteye sahip olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani.
Evet, oldukça gurur verici bir konu aslında. Şimdi bir nokta daha var ki ben yıllardır aslında bu meslekte enerjiyi de takip etmiş bir gazeteci olarak hep Tuz Gölü'ndeki doğal gaz yeraltı depolama tesisi konu olmuştu ama bir türlü işleme geçirilememişti. Bu tesis konusundaki nihayet ciddi ilerlemeleri de görüyoruz. Şu anda durum nedir?
Şimdi Tuz Gölü'ndeki doğalgaz depolama kapasitesiyle ilgili çalışmaları belirtmeden önce şunu da belirtmekte fayda var. Doğalgaz kullanan bir ülke kullandığı doğalgazı bir miktarını depolaması arz güvenliği açısından çok önem arz ediyor. Yoksa aldığın miktar kadar, tükettiğin miktara kadar doğalgaz almaya kalkarsan herhangi bir arızadan kaynaklanan, başka sebeplerden kaynaklanan sebeplerle arızda sıkıntı olabilir. Onun için Avrupa'da da böyledir. Dünyanın her tarafında böyle. Doğalgaz kullanan ülkeler kullandığı doğalgazın bir kısmını da depolamaları gerekir. Burada ideal rakam işte %20 olabilir, daha fazlası olabilir tüketim miktarının. Doğalgazı depolayabilecek en avantajlı ortamlar da özellikle tuz yapılarının olduğu mekanların altında oluşturulan depo alanları. Şimdi biz şu anda bizim ne kadar şeyimiz var, doğalgaz depolama kapasitemiz var. Hali hazırda baktığımızda 4.04 milyar metre küplük yıllık bir depolama. Buna FSRU ve LNG terminallerini de eklersek 4.56 milyar metre küplük bir depolama kapasitemiz var. Yeterli bir kapasite mi? Kesinlikle yeterli bir kapasite değil. Bizim yaklaşık 50 milyar metre küplük bir tüketimimiz olduğu düşünüldüğünde hiç olmazsa 10 milyar metreküplük, 11 milyar metreküplük bir depolama kapasitesine ulaşmamız gerekiyor. İşte sırf biraz önce de bahsettiğim gibi bu kapasiteye ulaşmak için Tuz Gölü'nün altında depolama tesisi faaliyetleri devam ediyor. İnşallah hedefimiz o ki 2023 yılının içerisinde biz 2023 yılının kışına gelmeden Tuz Gölü'nün faz faz yapılan kısımları var. Altındaki kapasitemizle birlikte bu depolama kapasitemizi 10-11 milyar metreküp'e çıkartacağımızı hedefliyoruz.
Peki efendim, şimdi elektrik tüketiminde şimdi doğalgazdan bahsettik. Bir yandan da elektrik tüketiminde de aslında rekorların kırıldığı bir yıldı. Tüm dünyada da az önce bahsettiğimiz gibi acaba bir elektrik enerji krizi de yaşanır mı diye bekleniyor. Şu andaki durumumuz nedir bu konuda? Yani bir Türkiye'de de bir o krizden etkilenebilecek bir durum var mıdır? Bir sıkıntımız var mı? Ve şu andaki tüketim rakamları ne durumdadır diye de sormak isterim.
Önce şunu belirteyim. Yani biz normalde ortalama son 15-20 yıla baktığınızda elektrik tüketiminde yüzde ortalama 5'lik, 4,5'luk bir talep artışı ile tüketim miktarı artıyor. Bunun tek istisnası 2020 yılı oldu. 2020 yılında biliyorsunuz pandemi sebebiyle özellikle ilk aylarında kapanmalar söz konusu oldu. Bu kapanmaların olduğu aylara baktığımızda gerek elektrikte gerek doğalgazda ciddi tüketim azalmaları söz konusu idi. Yani Nisan, Mayıs, 2020 Nisan-Mayıs aylarında bu azalmalar elektrikte %15'lere bir önceki yılın aynı ayıyla kıyasladığımızda doğalgazda %25'lere varan azalma miktarları gördük Nisan-Mayıs'ta. Ama bu tedbirlerin göreceli olarak esnetilmesiyle birlikte Haziran ayından itibaren tekrar eski tüketim trendine dönmeye başladık ve 2020 yılını bir önceki yıla göre çok az bir farkla daha fazla tüketerek kapattık. 2021 yılında ise birçok etken söz konusu, elektrik tüketiminde geçmiş yıl ortalamalarının çok daha üzerinde bir artış söz konusu. Nedir bu etkenler? Bir kere ihracat rakamlarından da görüyoruz. Sanayi tesislerimiz çok ciddi anlamda çalışıyor. Dolayısıyla elektrik tüketiyor. Tüketilen elektriğin yaklaşık %45'i ortalamada sanayi tesislerinde tüketilir ülkemizde. Sanayi tesislerindeki bu çalışma miktarının artması sonucu ortaya çıkan tüketim artışı söz konusu. Bir de bu yaz herhalde son 60 yılın yani meteoroloji uzmanlarının ifadesiyle direkt kendi uzmanlık alanım değil. Son 60 yılın en sıcak bir yazını geçirdiğimiz söyleniyor. Tabii sıcaklıkta bu sıcak ortamda insanlar klima kullanımını artırdılar ve talep de arttı. Bütün bunların etkisiyle 2020 ile 2021'in ilk 8 ayını kıyasladığımızda rakamlara gerek yok. Ben oranı söyleyeyim. 2021'de bir önceki yıla göre %10'luk bir talep artışı görmüşüz ülke olarak. Diğer ülkelerle de kıyaslıyoruz bu talep artışlarını. Ülkemizdeki talep artışı birçok ülkeler içerisinde en fazla talep artışı olan ülkelerden birisi. Şimdi tabii yıl sonunu da biz %8, %9 arasında bir talep artışıyla kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Hatta bu önümüzdeki kışın da son 20 yılın en soğuk kışı olacağını yine söyleniyor. Yaşayıp göreceğiz. Biz elektrikte kaynaklarımızı çok çeşitlendirmişiz. Yani sadece doğalgaza, sadece işte kömüre veya sadece rüzgara, sadece güneşe dayalı, sadece hidroliğe dayalı bir şeyimiz yok. Enerji üretim altyapımız yok. Dolayısıyla herhangi bir kaynakta bir arz sıkıntısı olduğunda ki mesela şu anda geçmiş yıllara oranla hidroelektrikte bir kaynak sıkıntısı yaşıyoruz. Bir kuraklık söz konusu. özellikle Güneydoğu ve Doğu bölgelerimizde ki bizim barajlarımızın da önemli bir kısmı, büyüklük olarak önemli bir kısmı bu bölgede. Ona rağmen bu kaynakları dengeli kullanıyor olmamızın getirdiği bir avantajla biz tüketicilerimize herhangi bir sıkıntı yaşatmadık. Yani kış döneminde de bütün olumsuzluklara rağmen artan kömür fiyatlarına, dünyadaki artan kömür fiyatlarına, artan doğalgaz fiyatlarına rağmen yaşatmamanın çabası ve gayreti içerisinde olacağız inşallah.
Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için ve tabii şimdiden hayırlı olsun dileyelim.
Teşekkür
yarın
ederim.
Madeni doğalgaz piyasası işleme açılıyor. Tekrar iletelim. EPH Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Tancan bizimleydi. Teşekkür ederiz efendim.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.
Çok teşekkürler. Efendim, varlık yönetim şirketlerinde portföy büyüklüğü 68 milyar liraya kadar ulaştı. Finansal Kurumlar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Emre Ballı değerlendirdi.
Varlık yönetim şirketleri sektörü olarak portföy büyüklüğümüz 68 milyar TL'ye ulaşmış bulunmaktadır. Pandemi sürecinde bu alacak satışları biraz zayıf olduğu için büyümemiz biraz yavaşlamıştır. Ama BDDK'nın sorunlu alacakların icraya verilme sürelerinde 90 günden 180 güne çıkartılan süreyi tekrar Eylül ayı sonu itibariyle eski haline çekmesiyle beraber alacak satışların daha fazla olacağını öngörerek son yıl sonuna kadar 10 milyar TL'lik bir alacak satışı beklemekteyiz. Burada borçlarımıza yeniden yapılandırmadan esnek ödeme planları, faiz silme, borç erteleme gibi çeşitli imkanlar sunarak borçlarımızın, vatandaşlarımızın finansal özgürlüğüne kavuşturmaktayız ve yeniden bir başlangıç yapmaktayız. Bu şekilde bugüne kadar 1 milyon kişiye finansal bir özgürlük sağlayarak yeniden başlangıç sağlamalarını sağlamış bulunmaktayız. Diğer alacaklar olarak ticari alacaklarda da varlık yönetim şirketleri olarak yeniden yapılandırmanın altında taşın altına elimizi sokmaya adayız. Burada yeni yönetmelikle beraber varlık yönetim şirketlerinin öz kaynağının 3 katına kadar kredi verme imkanı sağlanarak bu ticari alacakları yeniden yapılandırdığımız işletmelerin ticari geleceklerine devam etmeleri için kredi vererek can suyu olmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda hükümetimizin yeni ekonomik reform paketine aldığı varlık yönetim şirketlerinin altyapısının daha güçlü bir yapıya sahip olması adımları atılmasıyla beraber sektörümüz daha güçlü olarak ekonomimize daha faydalı olacağını düşünüyorum. Podcast dinle.